Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 5. ayrım. Birlikte yaşama kültürüne dair ne gibi gözlemler yaptınız? Dünyanın her yerinde büyük göç alan ülkelerde gelen göçmenler en az bir kuşak ikinci sınıf vatandaşlık döneminden geçiyor. Geçmemesi lazım. Güzel değil ama işin gerçeği bu. Amerika'da şimdi Hispanikler yaşıyor. Güney Amerika'dan, Meksika'dan gelenler yaşıyor. Toplumdaki istenmeyen işleri onlar yapıyor. Bugünkü Amerika'da zencilere baktığımız vakit üniversite mezunları içindeki yüzdelere, gelir dağılımındaki olgulara, gerçeklere, yaşam koşullarına baktığınız vakit zenciler hakikaten ikinci sınıf vatandaş konumunda. Hukuken değil belki, o kavgayı kazanmış Afrika kökenli Amerikalılar. Ancak ekonomik ve sosyal açıdan öyle. Ben o dönem değilse de sonraları merak ettim. Nasıl oluyor da buna tahammül ediyorlar? Nasıl oluyor da böyle daha düşük ücretle çalışmayı, işsizliği, sosyal yardımla geçinmeyi kabulleniyorlar diye. Türkiye'de olsa büyük kavgalar, isyanlar falan çıkardı. Şöyle bir sonuca vardım. Bu bilimsel değil belki ama gözleme dayanan bir sonuç. Amerika'da değişik kültürler bir arada yaşayabiliyor. Değişik kimlikler bir arada yaşıyor ve bu birlikte olmayı kolaylaştırıyor. Hastalık dönemimde Amerika'dayken bir hayli dikkatliydim. Bu konuları anlamak için. Hastanede benim bazı kontrollerimde yardımcı olan çok sevimli bir siyahi çocuk vardı. Ne yapıyorsun hafta sonu dediğimde, ooo dedi, müthiş eğleniyoruz. Cuma akşamı başlıyoruz, bir arkadaşın evine gidiyoruz. Kız arkadaşlarımız da geliyor, müziği koyuyoruz, danslarımızı ediyoruz. Bize yetecek kadar parayı da ya sosyal sigortadan ya bazı fonlardan ya da benim gibi çalışanlar çalıştığımız yerden alabiliyoruz. Ayrı bir kültür oluşturuyorlar ve o kültür dünyasında mutlu olabiliyorlar. Seni beğenmiyor hatta. Yani beyazlar benim eğlendiğim gibi eğlenemiyor diyor. Onların benimki kadar güzel bir hayatı yok diyor. Aynı durumu Latin Amerika asıllılarda da gözlemledim. Onların da bir dünyası var. Onların da bir kültürü var. Kendi içine dönük, dışa kapalı. Fakat o kültürün varlığı onları rahat yaşatıyor. Komplekse kapılmıyorlar. Ben aşağılanıyorum, ben ikinci sınıfım, izlerim olmuyor. Ben farklıyım, benim farklı bir yaşam tarzım var diyorlar. İspanya'da, Güney Amerika'da da ne olup bittiği kadar Amerika'da ne olup bittiği de onları ilgilendiriyor. Siyahilerden daha politik zannediyorum. Hispanikler. Politik tartışmalara giriyorlar ve sonuçta hayat çekilir hale geliyor. Yoksa bu farklı kültürü yaşamasa belki hayatı daha zor olacak. Bu onların sıkıntısız yaşamasına yetiyor mu peki? Toplumla bir meseleleri yok mu? Sonuçta yetmiyor tabii. Amerikan üniversitelerinden mezun olan Hispaniklere bakın. Sayıca çok çok azlar. Yahut toplumda daha az para kazanan kesime aitler. Latin Amerika asıllı Amerikalıların çoğu belki yasa dışı bulunuyor Amerika'da. Bir de o korkuları var. Bir şey yapacağım, atılacağım Amerika'dan diye. Öyle çekilmez bir hayat. Fakat o kültürlerini adeta koruyucu bir koza gibi etraflarına örüyor ve yaşıyorlar. O kadar da şikayet etmiyorlar açıkçası. Ben Amerika'daki gerçekten müthiş eşitsizliklere rağmen toplumun belli bir iç barışı koruyabilmesini, bu kültür kümelerinin iç bağımsızlığına ve bu özelliklerine bağladım. Şimdi bambaşka bir uca gidip bazı Musevi tarikatlarına bakalım ki onların durumunda yoksulluk hatta eşitsizlik de yok. Malum New York'taki Musevi asıllı Amerikalı sayısı yanılmıyorsam İsrail'dekinden daha fazla. Yani Musevi etkisinin çok fazla olduğu bir ortam New York. Şimdi orada ilginç olan, bana da doğrusu çok uzak, ters gelen, daha önce Kudüs'te de gördüğüm fevkalade muhafazakar bir tarikatın, Hasidik Yahudilerin New York'ta ciddi bir ağırlıklarının olması. Kendilerine göre yaşadıkları bazı bölgeler, mahalleler var. Çok ilginç bir yaşam tarzı. Mesela kadınların başı katiyen açık değil. Hepsi beyazlar giyiyor. Güzel bir görünüm değil. Ama işte o da bir Amerikan gerçeği. New York gerçeği en azından. Kolejde son yıllar. Amerika dönüşü eski düzene dönmek zor oldu mu? Doğrusu dönüşte gençliğimin en eğlenceli 2 yılını yaşadım. Geldik, Robert Kolej'de adetti. Lise 1'i Amerika'da okumuş olanlar lise 2'den yeniden başlardı. Biz de öyle yaptık. Lise 2, lise 3'ü okumak üzere hepimiz Nehari, gündüzlü olduk. Daha önce Leyli'ydik, geceli. Ercan, ben, Alp Yalman, şimdi rahmetli oldu, Ali Pasiner, yani bütün bizim takım hep gündüzlü olmuştuk. Daha bir genç, daha bir delikanlı, daha bir özgürdük. Mektepte müthiş eğlendik. Son senelerin coşkusu da vardı tabii. Onun yanı sıra bu dönem benim sosyal meselelerle, siyasetle daha çok ilgilenme dönemimdi. Ancak o 2 yıldan aklımda en çok okulda yaptıklarımız kalmış açıkçası. Ne gibi şeyler? Aslında ben süper talebe değildim ama hayatımda hiç ikmale kalmadım mesela. Hep iyi talebe oldum. Duracağım yeri de bilirdim. Bizim arkadaşların çoğu onu bilmezdi. Ercan da bilmezdi. Bizim Alp Yalman da bilmezdi. Ben en azından sene sonu imtihan varsa mesela hiç değilse bir gün kapanıp çalışırdım. Hiç unutmuyorum, lise 2 ya da 3'ün bitirme sınavıydı. Bazı hadiseler oldu. O sırada sınav kayıtları yahut sualler kayboldu, bulundu. Bizim şubeyi Amerikan edebiyatından ikinci kez sınava soktular. Tabii çok da kritik. Yani artık orada ya geçeceksin ya kalacaksın. Şakası yok. Hiç unutmuyorum. Sınavdan önceki gece erkenden yatmıştım. Geçerli not alacak kadar da çalışmışım. Derken akşam 9:30 civarında bir telefon geldi. Babam telefonu açtı, konuştu. Sonra geldi bana, "Sen ne yapmışsın?" dedi. "Hayrola babacığım?" dedim. "Ne yapmışım?" "Sen herkesi azdırıyormuşsun. Herkesi yaramazlığa sevk ediyormuşsun. Sonra kendini geri çekiyormuşsun. Başkalarının da başı yanıyormuş." "Başkaları dediğin kim?" diye sordum. Ama anladım kimden bahsettiğini. Alp Yalman. Alp Yalman mı söylemiş bunları? Evet. Alp Yalman'ın babası Mustafa Bey, babamın Galatasaray kulübünden ahbabı. İkisi aynı yönetimde bulundu yıllarca. Alp inanılmaz bir vakaydı. Hiç okumadan girerdi sınavları. Yani nasıl geçti, nasıl bitirdi, nasıl üniversiteden mezun oldu hala anlayabilmiş değilim. Babam gayet bozuk. "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Bak Mustafa Bey şikayet ediyor," dedi. "Alp'i ayartıyormuşsun, birlikte gezip tozuyormuşsunuz. Sonra sen dersinde çalışıyormuşsun. Fakat Alp hiç bunları yapmadığından senin de etkinle kötü notlar alıyormuş." "Peki ne yapayım?" dedim. "Kalk git Alp'e," dedi babam. Ben Mustafa Bey'e de bahsettim. O da uygun gördü. "Git bu gece bildiğin ne varsa hepsini Alp'e anlat." Doğrusu ben biraz telaşlandım ve üzüldüm. Saat 10-10:30 gibi giyindik. Bir taksi çağrıldı. Taksim'de bir yerde oturuyordu Alp'ler. Gittim. Alp hafif uykulu. Mustafa Bey beni gayet sevecen karşıladı. "Eh," dedim. "Alpçiğim, bak ben dersin ana hatlarını biliyorum. Şuralardan muhtemelen soru gelir. Onları sana anlatayım. Sen zaten hemen kaparsın." Müthiş zeki bir çocuktu gerçekten de. İngilizlerin meşhur bir şairleri vardır. London şiirini yazan William Blake. Uzun uzun Londra'nın nasıl cansız, ruhsuz bir taş yığını olduğunu anlatır. Ondan sual gelecekti. "Aman be Cem, boş ver," dedi. "Bu saatten sonra kalkıp da İngiliz, Amerikan edebiyatı kime uğraşacak?" Nitekim oturduk biraz, sohbet ettik, sonra kalkıp döndüm. "Okulu kırar mıydınız?" "Evet, aslında çocukluktu bizim yaptığımız. Çünkü okuldan kaçmanın hiçbir anlamı yoktu. Kaçmaya ihtiyacımız da yoktu. Dersler bitince ne yapacaksak yapabilirdik. Ama hayır, kolejden kaçmanın bir heyecanı vardı. Şimdiki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeri malum. O zaman bizim okul. Bizim Alp Yalman hiç değişmedi o özelliği. Ne kadar kötü, kalitesiz film varsa onun meraklısıydı. Herkül yer altındaki canavarlara karşı falan tarzı filmlerin en büyük meraklısıydı. İlla her öğleden sonra, hadi Cem, tarih dersi çekilir mi? Bizim çocuklar bizi idare eder derste. Zaten hoca yoklama yapmaz" der, ısrar ederdi. Her gün başıma musallat olurdu. Aynı özelliği Lozan'da üniversiteye giderken de devam etti. Sayfa 44'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Robert Kolej'de arkadaşlarıyla sahnede. Ama Lozan'da o siyasal bilimlere gidiyordu. Ben hukuk okuyordum. Ve orada artık bana nazı geçmiyordu. Oradaki son senemde galiba Elçin Lisan Okulu'na başlamıştı Lozan'da. Alp bana yaptıklarını Lozan'da aynen Elçin'e yaptı. Ve zavallı Elçin'i o zaman da ne kadar Herkül yer altındaki canavarlara karşı türünden film varsa hepsine götürdü. "Bu sefer cidden çok güzel bir film var," der, Elçin'i de inandırırdı. Robert Kolej'e dönersek, bir keresinde gene kaçtık okuldan. Bir öğleden sonraydı. Ve çok sevdiğim bir hocam vardı. Hampson diye. Tesadüfen Bebek de yakaladı bizi. "Okuldan kaçıp da bir iş mi yapıyoruz?" "Yok, Bebek'te Özsüt vardı. Şimdi hamburgerci oldu galiba. Gidip Özsüt'te çay içerdik. O büyük bir hadise olurdu. Hoca orada gördü hepimiz. Rezil olduk ve ceza aldık. İşte böyle coşkulu, eğlenceli yıllardı." Alp Yalman'dan başka kimler vardı? Bir kısmının ismini belki hatırlayamam. Alınma olmasın ama Ali Pasiner, Cahit Avunduk, Haydar Aydın, Hep aynı gruptuk. Edis Erginler de vardı ama o başka şubedeydi. Fakat Alp ile Ercan Arıklı çok merkezi karakterlerdi. Hele Ercan hepimizin yöneticisi gibiydi. Seçilmiş falan değil ama en sivri fikirler ondan çıkardı. Mesela bir akşam hep beraber Ercan ile Cahit Avundu'nun aklına uyup Sulu Kule'ye gittik. Aman Allah'ım, o ne perişanlık. Sözüm ona, yemek yiyeceğiz de seyredeceğiz falan. Havasız, pis bir yer, sigara dumanları. Dün tesadüfen Cahit Avunduk'la telefonda konuşuyordum. Ona dedim ki, Cahit, Tak Tak Çavuş'a ne zaman gidiyoruz? Sulu Kule'deki o yerin ismiydi Tak Tak Çavuş. İspanyola aşık. Okulda piyes de oynamışsınız. Evet, iki piyes de oynadım o zaman. Bir tanesi çok düzgündü. Lorca'nın tek perdelik komedisi. Don Cristobita ile Dona Rosita'nın acıklı güldürüsü. Çok sevimli bir oyundu. İngilizce oynadık. Ben orada İspanyola aşıktım ve küçük rolümü gayet güzel oynadım. Çok başarılı olduk. Daha öncesinden tiyatro tecrübeniz var mıydı? Hayır, bu ilkti. Fakat sahnede kuşağım çözüldü. Zor idare ettim. Ama eli yüzü düzgün bir oyun oldu. Herkes beğendi. Öbür oyun ise Satıcının Ölümü. Arthur Miller'ın meşhur oyunu. Allah'tan Türkçeydi bu. Alp Yalman satıcıyı oynuyordu. Ercan Arıklı'yla hala zaman zaman gördüğüm Utku Sezer adlı bir arkadaşım Satıcının Oğulları'ydı. Benim yine bayağı küçük bir rolüm vardı. İyi ki de öyleymiş. Biz bir çıktık sahneye, kimse ezberlememiş rolünü. Ama olacak iş değil. Hadi benim rolüm küçük. Ama mesela Alp Yalman iki defa falan okumuş, hepsi o. Ercan derseniz o başka bir alem. Utku Sezer de onlara uymuş. Aman Allah'ım, hayatta hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Rezil olduk orada. Resmen tuluat yaptık. Yani Satıcının Ölümünü tuluat yaparak oynadık. Neyse ki zaten iki gece olarak planlanmıştı. İkinci geceyi de idare ettik. Sonradan kolejin yıllığında aleyhimize yazı çıktı. Tiyatro editörü, işte bu yakışmadı Robert Kolej'in tiyatro geleneğine diye yazmış. Çünkü hakikaten kolejde tiyatro geleneği vardı. Bizim ekipte o geleneği sürdüren kimse çıkmadı. Belki tiyatro açısından ama Haldun Dorman, Engin Cezzar, Genco Erkal gibi isimler de var kolej tarihinde. Kolej siyaset açısından da önemli bir kurumdu. Bakıyorsunuz Bülent Ecevit var, Rahşan Ecevit var, Behice Boran var. Şu anda herkesi hatırlayamıyorum ama aklıma Talat Halman ve Cevat Çapan da geliyor. İbrahim Çamlı, dış politika yazarı ve gazeteci. O da kolejdendir. Tabii o bizden çok büyüktü. Amerika dönüşü okuduğunuz kitaplarda da bir farklılık oldu mu? Mesela siyasi kitaplara başlamış mıydınız? Tam anlamıyla siyasi kitap okumuyordum. Ama daha önce saydığım gibi Steinbeck'ler okunmuştu. Erskine Caldwell'ların neredeyse tamamı okunmuştu. Fransızlardan belli başlı birçok yazar okunmuştu. Ayrıca o dönemdeki Türk yazarlar, Yaşar Kemaller, Sait Faikler, Orhan Veliler, Nazım Hikmet sonradır. Nazım hala yasaktı o zaman. Onu Lozan'da talebeyken okudum. Yön çıkmıştı. Bana yollamışlardı Yön dergisini. Kuvayi Milliye Destanı'ndan tanıdım şiirlerini. Bu kitaplardan duygusal yönden etkilendim. Mesela Gazap Üzümleri siyasi bir kitap değil belki. Ama Gazap Üzümleri benim siyasi hareketlenmemin duygusal altyapısını geliştiren bir kitaptı. Sonra Panayit İsrati okurdum. Tabii bir de meşhur Rus yazarı Gorki var. Gençliğim, benim üniversitelerim. Antikomünist bir rüzgar yok muydu o dönem Türkiye'de? Vardı da o sırada biz basın özgürlüğüne çok dalmıştık. Anayasa değişecek, gazeteciler hapisten çıkacak. Daha çok özgürlük ekseninde münakaşa ve mücadele verilmekteydi. Komünizmle mücadele dernekleri vesaire daha sonradır. Siyasi yayın olarak neleri okurdunuz? Mesela Büyük Doğu'yu okurdum. Akis vardı. Orhan Birgitler'in çıkardığı bir dergi vardı. Onları okurdum. Eve hangi gazete giriyordu? Esas Cumhuriyet gelirdi. Sonra Milliyet yahut Hürriyet de gelirdi. Ama evin esas gazetesi Cumhuriyet'ti. CHP'ye ne zaman girdiniz? Halk Partisi'ne benim girişim zannediyorum lise son sınıfta yahut lise 2'de oldu. Teşvikiye ocağına gittim. Çok şaşırmışlardı. Beklemiyorlardı çünkü. Teşvikiye'de tanınan bir burjuva ailenin oğlu geliyor. Ben partiye kaydolmak istiyorum diyor. Ne oldu da gittiniz? Erdoğan Alkin o sırada Teşvikiye ocağındaydı. Akis'in yazı yarışmasını kazanmıştı. Şimdi tam hatırlayamıyorum ama ya onunla birlikte gittik ya yalnız gittim. Bu dediğim 1958 veya 1959. Siyasette bir kızışma vardı o yıllarda. O ortam mı etkili oldu? Tabii kızışma 1958'den sonra başlamıştı. Türkiye'nin en karışık dönemlerinden biriydi. 27 Mayıs'ın hemen öncesi. Çatışma oluyor, vuruşma oluyor, ölen insanlar oluyor, her gün bir yürüyüş oluyor. Teşviki Muhtarı Celal Bey aynı zamanda CHP Ocak Başkanı'ydı. Ocağa gittim. Çok memnun oldular. Ben ne yapabilirim dedim. Ne istersen yaparsın dediler. Ben de vatandaşa İngilizce kursları organize ettim. Yaptığım ilk iş bu oldu. Bu işe elverişli olan mekan Beşiktaş ilçe merkeziydi. Şimdi akaretlerdeki binalardan biri CHP ilçe merkeziydi. Ve bütün yaz haftada iki gün Edis diye bahsettiğim arkadaşımın da yardımıyla Beşiktaş'taki kahvehanelere ilan dağıttık. İngilizce öğrenmek isteyenler için. Siyaset sahnesinde. Aileniz nasıl karşıladı bunu? Karışmadılar. Babam çok politize olmama hep karşıydı ama fazla karışmadı. Sonra hala şaşarım. Okulda hiç tepki görmedim. Altı oklu rozetimle derse girerdim ve hiçbir öğretmen veyahut sorumlu ne yapıyorsun okulda siyaset olur mu dememiştir bana. Sempati var mıydı CHP'ye? Öyle bir şey hissetmedim. Zaten pek belli etmezlerdi. Çoğu Amerikalıydı yöneticilerin. Daha önce anlattığım gibi Amerika'da daha bir anlayışlı bakıyorlar bu işe. Kesinlikle karışmadılar. Bir engelleme falan da olmadı. Kolejde siyasi bir hareketlik var mıydı? Genellikle yoktu ama bir olay oldu. Benim gazeteciliğe başlamamda da etkendir o. Okulda bir gün bir baktık ağabeyler yani mühendislik kısmındaki öğrenciler boykot ilan etmişler. Ellerinde pankartlar, yürüyüş yapıyorlar. Olacak iş değil. Kolejde hiç böyle şey duyulmamış. Bir şeyi protesto ediyorlar. Şimdi tam nedenini hatırlamıyorum. Bir haklarımı ellerinden alınıyor, bir sınırlama mı geliyor? Fakat değerli toplu organize bir yürüyüş yapılıyor. Ben de fotoğrafa meraklıyım ya, makinemi de yanımda taşıyorum. Bir Falklander'ım var. Babam dışarıdan getirmiş. Yürüyüşün fotoğraflarını çektim. Ağabeylerden de bir itiraz gelmedi. Sonra heyecanla okuldan kaçıp Ulvi'ye telefon ettim. Eniştem Ali Ulvi ve o sırada Cumhuriyet'te çalışıyor. Ulvi böyle böyle ilginç olur mu dedim. Aman tabii ki ilginç olur dedi. Hemen Cumhuriyet'e gittim. Daha sonra ileride yıllarca çalışacağım Cumhuriyet'in o eski binasına, İttihat ve Terakki'nin merkezi olan ahşap binaya. Ulvi beni bekliyordu. Verdim filmi banyo edildi. Bütün fotoğraflar pırıl pırıl çıkmış. Kullanabilir miyiz diye sordu. Tabii dedim. İsmini de yazabilir miyiz dedi. Tabii yazarsanız niye yazılmasın dedim. Ulvi sonunda gel seni genel müdürümüzle tanıştırayım dedi. O sırada genel müdür Cevat Fehmi Başkut. Onun odasına gittik. Çok nazik karşıladı Cevat Bey. Sohbet ettik. Ertesi gün benim ilk haberim Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almış oldu. Ne tesadüf. Cevat Fehmi'nin oğlu Yaman Başkut yıllar sonra Dışişleri Bakanlığım döneminde benim önce müsteşar yardımcım daha sonra Tokyo Büyükelçimiz oldu. Ne hissettiniz haberiniz yayınlanınca? İsmini görüyorsun orada hem de öğrenciyken hem de Cumhuriyet gibi bir gazetede. Çok hoş olmuştu. Okulun son zamanlarıydı artık. Ondan sonra da Lozan'a gittim. Üniversite için. İkinci bölüm. Gençlik yılları. Memleketi kurtaracağız ya. Paşamızın başına taşlar atılıyor, insanlar vuruluyor yollarda, gösteriler yapılıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'yi bırakıp gitmek bana, ihanet demeyeyim ama yapılmaması gereken bir iş gibi geliyor. 51. sayfada yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Türk arkadaşlarıyla Lozan Garı'nda. 27 Mayıs'ı destekledim. Neden Lozan, neden örneğin Paris'te değil de Lozan'da okudunuz üniversiteyi? Lozan benim siyaset merakımdan oldu. Babam karışmıyor fakat beni gayet dikkatli izliyordu. Gezmemi, okulumu, arkadaşlarımı, sigara içip içmediğimi, boş zamanlarımda ne yaptığımı falan hepsini izliyor. Fakat belli etmiyordu. Bu arada maalesef Amerika'da çok küçük yaşta sigara alışkanlığı edinmiştim. Babam beni o ortamdan uzaklaştırmak istiyordu. Çünkü biliyordu başımıza nelerin geleceğini. İlla seni yurt dışına yollayayım. Bir tek İngilizceyle olmaz, bir de Fransızca öğren diye ısrar ediyordu. Ben de atlatmaya çalışıyordum. Neden istemiyordunuz? Memleketi kurtaracağız ya, paşamızın başına taşlar atılıyor, insanlar vuruluyor yollarda, gösteriler yapılıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'yi bırakıp gitmek bana, ihanet demeyeyim ama yapılmaması gereken bir iş gibi geliyordu. O zaman sınavla gidiliyordu yurt dışında okumaya. Döviz sınavına giriyorsunuz, sınavı kazanırsanız devlet size döviz bağlıyor. Aslında benim aklımdan hukuk değil de iktisat mı okusam gibi düşünceler geçiyordu. Sizin de dediğiniz gibi Lozan'dan ziyade Paris'i düşünüyordum. Fakat babam ısrar ettikçe ben sürekli hayır derken bir de baktık ki ancak bir iki fakülte kalmış başvuruda bulunabileceğim. Zaman açısından çok gecikmişiz. Lozan Hukuk Fakültesi mümkündü. Ona başvuruda bulundum, kabul edildi. Ankara'da sınava girdim. Hiç çalışmadım, etmedim. Gideyim de babama ayıp olmasın diye tamamen. Sınavda Cumhuriyet'in kuruluşunun esasları, İstiklal Savaşı neden yapıldı gibi çok genel bilgi soruları gelmişti. Derken kazandık döviz sınavını. Artık babama söyleyecek lafım kalmamıştı. Yani Lozan'a aslında çok isteksiz gittim. 54. sayfada yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Lozan'da göl kenarında, Oşi'de. Lozan'a Ercan Arıklı ile birlikte mi gittiniz? Ercan askere gitti. Sonra geldi Lozan'a. Orada bir sene okuduktan sonra elçinin küçük kız kardeşi İnci ile evlendi. Sonra da eşiyle birlikte geldiler. Kolejden Alp Yalman bizimle birlikteydi. Ali Pasiner, Haluk Ferhatoğlu da oradaydı. Bu üç arkadaşımız da evlenerek gelmişlerdi. Tamer Soyar, Ağabey Şener, Ahmet Tekeli, güzel bir grubumuz vardı. Çoğu siyaset bölümündeydi. Ben hukuk fakültesindeydim. Tam olarak ne zaman gitmiştiniz? 1959 Eylül'ü. 27 Mayıs'a 5 kala. O dönem bir askeri müdahale size mantıklı ya da kurtarıcı gibi geliyor muydu? Evet, doğruyu söyleyeyim geliyordu. Bir de o sırada benim eniştemi hapse atmışlardı. Ali Ulvi'nin o dönem iki tane meşhur karikatürü vardır. Çok önemlidir onlar. Bir tanesi birinci peron, ikinci peron diye bir karikatür. Arjantin diktatörüyle Menderes'i bir araya getirmişti. Uçtu Uçtu'da da uçan bir Menderes figürü vardı. Uçtu Uçtu'dan sonra Ulvi'yi tutukladılar. Uzaktayım, eniştem hapiste. Ne olacak? Çıkacak mı, çıkmayacak mı bilmiyorum. Hatta Türkiye'ye dönmek istedim. Telefon açtım. Babama söz konusu değil, aklından bile geçirme dedi. Bu tutuklama da beni etkiledi. Dolayısıyla o dönemin bana benzeyen insanları gibi ben de bir askeri müdahaleden yanaydım. Bu yönetim diktatörlük diyordu. Bunun değişmesi lazım diye düşünüyorduk. 5. ayrımın sonu. Sayfa 55, devamı 6. ayrımda.